Şiir Gemisi. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Şiir Gemisi'nin güvertesinden biz sizleri selamlıyoruz yine sevgiyle, yine şiirle. Bile Dayaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Geçen hafta virgül koymuş olduğumuz programımıza bu hafta nokta koymak üzere sizlerle birlikte olacağız. Ama programın sonu değil elbette bu nokta. Sadece Necip Fazıl Kısakürek'le ilgili programımızı nihayetlendireceğiz. Geçen hafta hayatıyla başlamıştık ustanın ve bu haftada yine şiirlerle bezeli ama bu kez de şiirdeki üslubu, usulü, poetikası dediğimiz mevzuya gireceğiz, öyle değil mi Bile Dayaman?
Doğrudur. Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Necip Fazıl'ın hayatından bahsettik geçen hafta. Hı hı. Bu haftada kaldığımız yerden onun şiir felsefesine odaklanmaya çalışacağız.
Tamam.
Kısaca Necip Fazıl'ın şiiri denilince şiirine vücut veren zihniyet öncelikle üzerine bastığı dünyanın bireysel ve toplumsal hesaplaşmasının ürünü. Ne demek istiyorum bu cümleyle? Şunu ifade etmek istiyorum. Necip Fazıl'ın şiirlerinde bir ben teması vardır. Hı hı. Bir de biz teması vardır.
Tamam.
Bu ben ve biz temaları yer yer iç içe geçmiştir. Bunu açarak birazdan konuşacağız.
Tamam.
Bu hesaplaşmanın ürünü tek başına bunlardan hiçbiri olmadığı gibi bunların bir terkibi, birleşmesi de değil. İç ve dış şartların birlikte oluşturduğu, sanatçının zihninde şekillenen sadece ona ait farklı bir anlayış.
O zaman bunları bize, size zahmet olacak belki ama biraz daha gözümüzde somutlaştırabilmek için okuduğumuz şiirlerde de örnekleyebilir misiniz?
Tabii
mesela
ki.
Bakın burada böyle derseniz daha iyi anlayacağız biz bunu.
Tabii ki.
Tamam, sırasıyla nasıl şiirlerimizi okuyacağız?
Doğrudur.
Tamam.
Onun şiiri onun ruhunda kopan fırtınaların, yaşadığı fikir işkencelerinin ve her zaman peşinde olduğu metafizik rahatsızlıklarının hazırladığı ona ait bir zihniyetin ürünü. Bu bakımdan özgündür Necip Fazıl Kısakürek. Şiirlerinde işlenen temalar az önce bahsettiğim üzere ben etrafında şekillenir. Fakat yer yer biz ile iç içe geçmiştir. Örneğin Sakarya Türküsü.
Evet, geçen hafta dinlemiştik.
Evet, Sakarya Türküsü'nde biz bir milletin nasıl şahlandığını.
Orada biz kavramını
doğrudur,
görüyoruz değil mi?
Biz kavramının nasıl hı-hı şekillendiğini görüyoruz.
Hı-hı.
Orada milli bir bilinci uyandırmanın en güzel örneklerinden biridir.
Peki şiir. Mesela ben kavramını örnek olarak da yine geçen hafta okuduğumuz Beklenen şiirine örnek verebilir miyiz?
Verebiliriz. Kişisel
var
bir
mi
şiirdir. Sevgiliye gelmekte geciken sevgiliye bir sitemdir. Hı-hı. Zaten Necip Fazıl'ın birçok şiirinde beni görürüz. Hı-hı. O ben egosunu da görürüz.
Hı-hı.
Çünkü yüksek nefis sahibi bir şairdir hı-hı Necip Fazıl. Onun şiiri az önce söylediğim üzere onun ruhunda kopan fırtınaların bir yansıması olduğu için bu bakımdan kendi ruhunun özelliklerini taşıyor.
O zaman biz şu ruh şiirini bir okuyalım mı? Hazır onun o
çok isabet olur,
bahsederken,
yerinde olur.
Ya
çok
okuyalım
olur
derken aslında şair kendisi okuyacak.
Doğrudur.
Kendi sesinden dinleyeceğiz
doğrudur
biz ruh
evet
şiirini. Bu ruh mevzu neymiş? Bakalım bu şiirle aydınlanalım biraz.
Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım her tarafım bitişmiş. Başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir ipek kumaş. Derim fosfordan daha parlak ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine. Diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine. Benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman? Külümün rüyası mı yoksa gördüğüm? Ama başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağın koşacağım üzerinde yalnayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında bir beyaz hayaletin upuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar, ağzımdan haykıracak uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Sarıldıkça boşanan yumak, çözülen demet, başı görünmez hayal, sonu gelmez nedamet.
Evet, ruh dedik, onun ruh halinden bahsettik. Bir taraftan da evet, temaları konuşacak olursak hangi konuları almıştır şiirlerine?
Şiirlerinde işlenen temalar yine ben etrafında şekilleniyor. Allah, insan, ölüm, mekan, tabiat, kadın, korku, yalnızlık, gurbet, ukde, iç sıkıntısı gibi konulara hep bu pencereden bakmıştır, kendi penceresinden bakmıştır. Necip Fazıl'ın ruhsal çözümlemelerinin sonucunu gösteren, ruhsal çözümlemelerinin ürününü gösteren şiirleri, ki ruh da bu şiirlerden birisi, bize aslında onun batıdaki bazı fikirlerden etkilendiğini gösteriyor. Nedir bu fikirler? En başta sezgicilik gelir. Bunu biz Tanpınar bahsimizde de, Tanpınar programında da konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz hatırlayabilirler.
Sezgicilik.
Henri Bergson isimli Fransız filozofun entüisyonizm diye adlandırdığı ve bizim sezgicilik diye çevirdiğimiz felsefeyi Necip Fazıl da uygulamıştır şiirlerinin bir kısmında. Ona göre çünkü vahiy dediğimiz hadise bir sezgiden ibarettir. Çünkü vahye inanmak da insanın kendi sezgileriyle, kendi iman ve inanç araçlarıyla ulaşabileceği bir bilgidir. Ve bu bilgi hakikate ulaşmayı ifade eder bu felsefede. Bizdeki yansıması Gazali'den bu yana, Gazali'nin felsefesini benzetebiliriz. Gazali'den bu yana erken Cumhuriyet dönemindeki düşünürlerimizin, şairlerimizin de entüisyonizmden, yani sezgicilik felsefesinden etkilendiğini, özellikle zaman, mekan ve ruh kavramları üzerine kafa yorduğunu görüyoruz. Bu bakımdan Necip Fazıl'ı da bu kategoride sayabiliriz. Necip Fazıl tabii ideolojisinin temel prensiplerini anlatırken zaman zaman öfkeli bir dil kullanır, öfkeli bir üslup kullanır, bunu bilerek yapar. Tahrikkardır, tahrik etmeyi sever. Kendisi de tahrik olmayı sever. Necip Fazıl bu konuda tavizsiz ve çok katı kuralları savunmaktan geri kalmamıştır. Eserleri defalarca basılmıştır. Her defasında küçük değişiklikler yapmıştır eserlerinde. Cemiyet davası, Allah davası dediği ve geri kalan bütün ömrünü vakfettiği bu mücadele döneminde edebiyat, özellikle şiir, onun en büyük yardımcısı olmuştur.
Yine onun sesinden bir şiir dinleyelim Bilede Yaman. Kendi yorumuyla.
Çok güzel olur.
Aynaları dinleyelim. Bakalım nelere ayna tutuyor. Bu da bize ışık tutacaktır eminim, evet, bu dizelerde.
Aynalar, bakmayın yüzüme diktik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık, uyuduğum mahkeme, acı hapsettiğin sefil gölgem. Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti yedim, bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah, hasat yerinde demel. Merhamet, suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepen, gözyaşı döksem Nuh tufanına den. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem, aynalar yolunu kesti.
Evet, Aynalar şiirini dinledik üstadın kendi sesinden. Peki kendi dönemi için Türk fikir hayatında önemli bir yere sahip olabilmiş midir Necip Fazıl Kısakürek?
Muhakkak olmuştur, şüphesiz olmuştur. Şiirinin bundan sonraki devresinde cemiyet meseleleri ön planda. Artık olgunluk çağına eriştikten sonra yazdığı şiirler cemiyet meselelerini ön plana alan, toplumsal konulara yer veren şiirler. Dolayısıyla Necip Fazıl bu dönemde kaleme aldığı şiirlerle geride kalan asırda Türk fikir hayatına yön veren isimler arasında önemli bir yere sahip oluyor. Onu çağdaşlarından farklı kılan özelliklerden biri de böyle ideolojik, didaktik, telkin edici şiir yerine kaba bir tabirle kör göze parmak sokar gibi değil de daha üstü kapalı ama daha saf şiiri tercih etmesi.
Mesela yani nasıl
saf şiir denilince Tanpınar aklımıza gelirdi. Saf şiir ne demek? Mesela sık sık çilenin şairi olarak anılmak istiyor Necip Fazıl. Saf şiirde de çok böyle söz sanatlarına yer verilmeyen, ağdalı bir dilin olmadığı, yalın sade bir dilin kullanıldığı ve sadece şiirin ahengini oluşturmak için imgelemden yani imgelemeden yararlanılan bir şiir türü.
Biz bugün yayınlamıyoruz örneğin, belki ama çile şiiri de çilenin şairi olmak isterdi. Çile diye bir şiiri var zaten.
Doğrudur.
Mesela bahsettiğiniz konulara örnek midir çile şiiri?
Muhakkak örnektir. Çünkü o kendi beninin tırnak içinde kendi benini ve kendi benliğini oluştururken kendi tabiriyle çileye taliptir. O çileye talip olduğu için de bunu çile şiirine yansıtmış ve diğer birçok şiirine yansıtmıştır. Ve o yüzden Çile isimli şiir kitabını da toplamış.
Aslında bir tarafta hani çile kelimesini düşündün mü şu anda işte edebiyatçı yönümüz çıktı ortaya. Çile evet çekilen ızdırap ama bir taraftan da hani o örgü yumağının çile
doğrudur.
Olması bir çile
Yunal
denilir ya yani o sarmaldan
muhakkak,
da bahsediyor olabilir değil mi?
Muhakkak çünkü zaten kendisi şairliğimin tek ve eksiksiz kadrosu diyor çile kitabının ilk baskısı için.
O zaman mesela lirik bir şairdir diyebilir miyiz?
Lirik bir şairdir. Çünkü bu özellik az önce söylediğimiz hususlar onu aynı zamanda lirik şair yapmıştır. Ondaki benin zaman içerisinde nefsi olandan insani olana yöneldiğini görüyoruz. Bu ne demek? Bu gençlik döneminde yazdığı şiirler, erken dönemde yazdığı şiirlerde ben duygusu, nefsi arzular daha ön plandadır. Mesela kadınlara seslenişi çok farklıdır. Erken yaştaki şiirlerinde olgunluk çağındaki seslenişi çok farklıdır kadınlara.
Evet.
Bu sadece bireysel konular için değil, toplumsal konular için de geçerli aslında Necip Fazıl'ın şiirinde. Çünkü onun şair bunu metafizik ve mistik yoğunluktaki gençlik şiirlerinden insan ve ruhunun terbiyesine yönelik şiir örgüsüne ulaşarak başarıyor. Dolayısıyla bu benim bizle bu kadar iç içe olduğu çok az şair vardır.
Necip Fazıl Kısakürek'in şiirleri aynı zamanda zaman içerisinde bestekarlara da ilham kaynağı olmuş ve
doğrudur.
Bizim çok sevdiğimiz o ışıl ışıl şıkır şıkır sesiyle Emel Sayın'ın sesinden bir şarkı dinleyelim şimdi
çok güzel
de.
Olur.
Hüseyin Gökmen bestelemiş Necip Fazıl Kısakürek'in güftesini diyelim bu sefer. Akşama getiren sesleri dinle. Emel Sayın'dan dinliyoruz.
Thank you.
Ben'in bizle bu kadar iç içe olduğu çok az şair vardır demiştiniz.
Doğrudur.
Az evvel.
Doğrudur. Bu ne demek? Bu cümleyi de açmak isterim.
Evet.
Ben'in bizle iç içe olduğu birçok şair, özellikle Servet-i Fünun döneminde bireysel temalar tercih eden, bireysel konular tercih eden, toplumsal meselelerden uzak duran, mesafeli davranan şairler genelde lirik şiirleriyle ön plana çıkmışlar.
Evet.
İnsana has özelliklerin temalar olarak kullanıldığı aşk, tabiat sevgisi, hasret, gurbet vesaire. İnsana has özelliklerin daha ön planda olduğu ve bireysel olarak yer aldığı, ben şeklinde birinci tekil kalıplarıyla yazılan şiirlerden artık Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan o milli edebiyat akımının da etkisiyle toplumsal meselelere duyarlılık başlayınca Servet-i Fünun'dan sonra özellikle cereyan eden süreçte bu benden bize dönüşüyor. Artık o biz bu toplumun temel yapı taşlarını oluşturan tarihimiz oluyor, edebiyatımız oluyor, sanatımız oluyor.
Peki bu şiir acaba onun biraz daha hani kendinden çıkıp etrafıyla ilgilendiğini bize düşündürebilecek bir şiir olabilir mi? Soruyorum. Ağlayan Çocuklar şiiri.
Kesinlikle.
Dinleyelim mi onu bir?
Çok
güzel olur. Bu sefer ben okuyayım
evet.
İsterseniz. Tabii üzerine
ki.
Biraz konuşalım Zekli. Şiirin hem de.
Muhakkak.
Kafeste evlerde ağlar çocuklar, odalarda akşam olurken henüz. O zaman gözümün önünde parlar, buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz. Ne vakit karanlık kaplasa yeri, başlar çocukların büyük kederi. Bakınır korkuyla dolu gözleri, ya artık bir daha olmazsa gündüz. Gittikçe kesilir derken sedalar, gece bir siyah el gözümü bağlar. Duyarım içime sığınmış ağlar, bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz. Evet, ağlayan çocuklar.
Sizin de çok isabetli bir şekilde yerinde örneklediğiniz üzere Ağlayan Çocuklar şiirinde ben ve biz kavramının iç içe geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu şiir bir gözlem şiiridir. Yapısalcı bir şiirdir teknik tabirle. Kafeste evlerde ağlayan çocukları odalarda akşam olurken gözlemleyen bir şairden bahsediyoruz. Burada her insanın çocukluğuna inip gündüzleri akşam olana kadar sokaklarda cıvıl cıvıl bir şekilde oyunlar oynadığını ve kendi evlerini deyim yerinde ise akşam olmasa hatta bazen akşamları dahi eve girmekten imtina ettiği, eve girmek istemediği bir coşkudan bahsediyoruz.
O zaman mı yani ya artık bir daha olmazsa gündüz demiş?
Doğrudur. Çünkü bir daha gündüz olmazsa bu sefer evinden çıkamayacak. Yani ev gerçekten kafesli bir hapishaneye dönüşecek.
Ve gittikçe kesilir derken sedalar, yani ağlama sesleri artık yavaş yavaş gidiyor. Çünkü
doğrudur.
Uykuya dalmak durumunda kalıyorlar.
Doğrudur.
Değil
burada
mi?
Da kesinlikle bir uyku imgelemi görüyoruz.
Ne güzel söylemiş onu.
Evet.
Gece bir siyah el gözümü bağlar.
Evet. O siyah el işte gecenin kendisi oluyor.
Tabii.
Ve uyku oluyor, uyku hali oluyor. Dolayısıyla burada artık ben ve bizim iç içe geçtiğini görüyoruz. Bizim dikkat ettiyseniz didaktik böyle öğretici değil. Aslında mesela birçok şiirinde Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü'ne benzer şiirlerinde didaktik unsurlara rastlayabiliriz. Fakat bu tip şiirlerinin daha fazla olduğu, ben ve biz kavramının iç içe geçtiği, kendi penceresinden baksa dahi meselelere ya da herhangi basit bir olguya bile, çocukluğa bakıyor mesela bu şiirde. Kendi penceresinden bir çocukluğa bakış açısını sergilerken onun aynı zamanda biz kavramını şiire nasıl yedirdiğini görüyoruz. Çünkü bu birçok insanda farklı duygular uyandıran ama aynı zamanda da ortak bir duyguyu uyandıran şiir olarak göze çarpıyor. Ben ve bizim iç içe geçmesiz demek kısaca böyle bir şeydir diye özetleyebiliriz.
Şimdi dil anlamında da sizin sanırım en son yine Nazım Hikmet'te konuşmuştuk bunu. Kelimelerle sesler arasında bir bağlantısı vardır, bir evet. ritmi vardır evet. şiirin ve size bazen o görüntüyü çağrıştıracak bir ritimdir bu demiştiniz. Necip Fazıl'ın şiirinde böyle bir unsura iki yakın arkadaşın hani bir etkilenme söz konusu olmuş mu?
Ben şöyle söyleyeyim, belki abartılı bir söylem olacak fakat Necip Fazıl ile Nazım Hikmet'in en büyük ortak yönü ritimdir zaten. Necip Fazıl heceyle yazmıştır.
Evet.
Nazım serbest şiiri tercih Hı-hı. etmiştir. Fakat ikisinin ortak yönü şiirde oluşturdukları sestir. Sesi olan insan zaten şair oluyor işte. Bu yüzden şiir söylemek, şiir yazmak meselesini daha önce konuşmuştuk. İşte bunu başarabilen insan, şiiri söyleyen insan oluyor. Şiir yazmak herkesin harcı olabilir ama şiir söylemek bu bakımdan o sesin, o ritmin, o ahengin oluşması bakımından, o musikinin oluşması bakımından daha farklı bir meziyet, daha farklı bir yetenek istiyor.
Peki acaba bunu yapmak, sizin de şiirleriniz var, siz de şairsiniz. Bunu yapmak acaba serbest vezinde mi daha kolay yoksa hece veznine sadık kalarak mı?
Bunu yapmak serbestte daha zordur. Çünkü hecenin
yapmış.
Doğrudur. Çünkü hecenin belli kalıpları vardır. Belli şekli vardır. Belli bir matematiği vardır. Hı-hı. Serbestte o ahengi kurmak daha zordur. Ben de deniyorum. Zaman zaman deniyorum. Serbest kalıpla sesi yakalamaya çalışıyorum Hı-hı. aslında.
Sizin en son Nazım Hikmet'te okumuş olduğunuz o şiir ne kadar çarpıcıydı? Yeniden bir hani anımsatmış oluyoruz belki ama Hazar Denizi ile ilgili olan.
Evet.
Neydi
Hazar.
İsmi?
Hazar. Bahri Hazar.
Bahri Hazar. Evet.
Müthiş bir şiirdi.
Hazar Denizi
evet.
ve oradaki iniş çıkış. Evet, evet. İniş, çıkış.
O kayığın göl üzerinde nasıl dalgalar üzerinde nasıl ine çıka seyahat ettiğini güzel bir biçimde gözlerimin önüne seriyordu.
Evet. Yine Necip Fazıl'a dönecek olursak vezin ve kafiye ile olan iç içeliği şiirinin ona bir özellik kazandırıyor mu?
Tabii ki kazandırıyor. Zaten onu üstat yapan deyim yerindeyse şiirde hem vezne hem de kafiyeye önemli bir yükseklik kazandırıp seslerde alışılagelmiş olandan zihni hazırlıksız yakalayan seslere kaçırıyor. Bu ne demek? Bu onda kendine has bir sesin oluşmasına zemin hazırlıyor. Vezin itibariyle, ölçü itibariyle milli edebiyat akımına bağlı. Çünkü milli edebiyat şairlerinin kullandığı bizim klasik şiirimizin, halk şiirimizin Hı-hı. ölçüleri olan koşma vesaire benzeri 6+5 ya da 11'li, 14'lü heceleri kullanan bir şairden bahsediyoruz.
Necip Fazıl... Peki şunu da sormak istiyorum. Acaba kendisi kendi dışındaki hece şairlerini beğenir mi?
Yok, beğenmez.
Öyle
beğenmez.
Mi? Necip bir Fazıl... yüksek bir ego var ama
doğrudur,
değil mi burada?
Muhakkak. Az önce de söylediğim üzere yüksek nefis sahibidir Necip Fazıl. Dolayısıyla o hecenin diğer şairlerine mesafelidir.
Anladım.
Çünkü kendi şiirini hecenin en güzel ürünü olarak görür.
Hı hı.
Bunu da defaatle dile getirmiştir.
Ama bu da biraz sanatçılığın özelliği değil mi?
Doğrudur.
Şimdi yani Necip Fazıl böyle ama sanki bir başka şair böyle değil miydi? Belki bu kadar vurgulamadık biz ama yani kendisi bir şey yaratan
tabii,
diyorum
tabii.
ben buna. Yani,
kesinlikle.
Evet, çünkü gerçekten bir şey ortaya koyuyor.
Doğrudur.
Kelimelerle muhteşem bir şey ortaya koyuyorsunuz.
Mesela,
yaptığınızı da çok güzel olduğunu düşünürsünüz.
Kesinlikle. Mesela Necip Fazıl Türk tasavvuf geleneğinin zemini üzerinde ama gelenekten çok farklı şiirler kaleme alıyor. Bu da büyük iş. Yani gazel yazmadan, kaside yazmadan ya da mesnevi yazmadan, o biçimleri kullanmadan, o temayı dahi kullanmadan o ruhu vermek gerçekten bu da bir yetenek işi.
Hatta biraz da batılı olarak bunu
doğrudur, doğrudur. Çünkü Paris'e gittiğinde oradaki atmosferden Necip Fazıl diğerleri nasıl etkilenmişse, Avrupa'yı gören şairlerimiz Avrupa'daki edebi atmosferden nasıl etkilenmişse aynen ve benzer olarak Necip Fazıl Kısakürek de etkilenmiştir. Mesela onun için Paul Valéry, Fransız şair büyük, çok önemli bir zat-ı muhteremdir kendisi için. Baudelaire, Fransızların en büyük şair, en büyük sembolist şairdir. Bizim nasıl diğer şairlerimizi etkilediyse Necip Fazıl da derinden etkilemiştir.
Hı hı.
Ve bizim şairlerimiz Necip Fazıl da diğerleri gibi bu etkilenmeden gocunmazlar.
Böylelikle Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili, onun poetikası ile ilgili anlatmak istediğimiz her şeyi size sunmaya çalıştık bu süre içerisinde ve yine üstadın kendi sesiyle veda edeceğiz sizlere biz. Bile Dayaman ve Feraiyoz birlikte hazırladılar programı. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Güzel,
herkese esenlikler diliyorum.
İki programdır keyifle dinliyorum ben de sizleri. Dilerim ki dinleyenlerimize bize eşlik etmişlerdir. Ve Aslı Yıkılmaz'a da çok teşekkür ediyoruz ve şimdi o güzel şiiri dinleyeceğiz. Takvimdeki Deniz, Necip Fazıl Kısakürek'in sesinden.
Hasreti denizlerin denizler kadar derin ve o kadar bucaksız. Ta karşımda yapraksız, kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz. Kaygısız, düşüncesiz, çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden, yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım, ciğerim deviriyorsun. Artık beni kim tutsun, denizler oldu tasam. Yakar onu bulmazsam beni bu hasret dedim. Varırım elbet dedim, bir ömür geze geze takvimdeki denize. Ne var, bana ne oldu? Odama nasıl doldu birdenbire bu meltem? Ve dalgalandı perdem, havalandı kağıtlar. Odamda kıyamet var. Ah yolculuk, yolculuk. Ne kadar baygın, soluk. O gün biz de bedbeniz. Ve ne titrek kalbimiz ve eşyamız ne küskün. Yola çıktığımız gün bir sıraya dizilmiş, gözyaşlarını silmiş, bakarlar sinsizimize. Niçin o anda hepsi bir kuş gibi hafifler? Arkamdan geleyim ben. Niçin o güne kadar dilsiz duran ne kadar eşya varsa girilir, yolumuza serpilir. Ufak böcekler gibi gezer onların kalbi üstünde döşemenin. Bir gizli didişmenin saati çalar o an. Birden bakar ki insan her şey karmakarışık. Ayırmak olmaz artık bir kalbi bir taraftan. Yakar ağlayaraktan çekilir geri geri. Terk eder bu mahşeri. Bu mahşerin içinden o gün ben de geçtim, ben. Nem varsa evim, anam, çocukluğum, hatıram ve ne sevdalar serde bıraktığım gerilerde kaçar gibi yandığımdan. Rüzgarların ardından baktım da süzgün, süzgün, kurşun yükünü gönlüm tüy gibi hafiflettim, denize hicret ettim.
Şiir Gemisi.